Ayrım 33, sayfa 254. Sonuç. Ele aldığımız 4 filozof merkezinde Tanrı'nın varlığına, inanç-inançsızlık meselesini değerlendirdik. Söz konusu filozofları birleştiren belki de yegane özellik, bunların inanç-inançsızlık hususunda içinde kaygıyı da barındıran bir kriz yaşamış olmalarıdır. Augustinus ve Gazali için yaşanılan kriz, inançsızlığın getirdiği bir iç çelişki ya da arayış şeklinde yorumlanırken, Russell da inanmaya çalışmanın verdiği beyhudelik ve ikiyüzlülük olarak algılanmaktadır. Teist ile ateist arasındaki inanç veya inançsızlık karşısındaki tavır alış ve yaşanan krizle ilgili farklı yorumlar, hatta zıtlıklar bakımından değerlendirilir ve felsefesi ve inanca, inançsızlığa dair düşüncelere dikkate alınırsa, Kant'ın teist ile ateist arasında orta bir yol tercih ettiği söylenebilir. Fakat burada da bir krizden, Kant'ın tabiriyle kendisini dogmatik uykularından uyandıran bir krizden bahsetmek pekala mümkündür. Acaba Kant'taki kriz inanmanın mı yoksa inanmamanın mı sebep olduğu bir krizdir? Kanaatimizce Kant hem felsefesinde hem metafizikle ilgili düşüncelerinde, özellikle de metafiziğin düşleriyle aydınlatılan bir büyücünün hayalleri kitabında yaşadığı krizin hangi tarafa yakın, teist ya da ateist bir kriz olduğunun ipuçlarını sunmaktadır. O, bahsedilen eserde hem dini alana hem de kurgulanmış metafizik sistemlere dayandırılan inanç, inançsızlıklarla alay ederken, aslında yaşadığı krizin insanın bilme sınırlarıyla alakalı bir gerilim olduğunu ortaya koymaktadır. Bir bakıma o, ateist veya teistin aynı hatayı yaptığını, yani Tanrı'nın varlığını bir bilgi konusu olarak gördüklerini söylemekte ve hem ateizmin hem de yüzeysel teizmin aynı yanlış Tanrı düşüncesi üzerinde çalıştığını iddia etmektedir. Kant'a göre ilki sadece onu inkar ederken diğeri onun söz konusu anlamına inanmaktadır. Sayfa 255. İnanan için inançsızlık durumu, inanmayan için de inanmama durumu kötücül, kaygılanması gerekilen bir şey ya da psikolojik bir kriz şeklinde algılanmaktadır. Mesela ateist, insanı inanmaya sevk eden amillerin ceza, korku, toplumsal baskı ve benzeri psikolojik temelli yanılgılar olduğunu iddia ederken, teist kişiyi inanmamaya, inkara götüren sebeplerin kibir, inat, gurur gibi insanın yapısını bozan sosyopsikolojik güdüler olduğunu savunmaktadır. Anlaşılan şu ki, şayet teistik ve ateistik sistemler Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu bilgi boyutunda ortaya koyabilselerdi, yani Tanrı'nın varlığını, yokluğunu kesin olarak kanıtlayabilselerdi, iki sistem arasındaki tartışmanın devam etmesi mümkün olmazdı. Demek ki ateist ve teistler belirli bir inancı savunurken, her ne kadar sağlam öncüllere ve düşünce zeminine dayandıklarını iddia etseler de, temelde onların bilgi zemininden ziyade belirli anlam dünyası ya da Weltanschauung dünya görüşüyle hareket ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla da tutarlılık ve makullük açısından ele alınması gereken onların, inanan, inanmayanların dünya görüşleri ya da anlam dünyalarıdır. Bugün böyle bir perspektiften hareketle din felsefesi alanında katı ateizmin ve katı teizmin hararetle savunulmadığı görülmektedir. Mesela günümüzde teizmi kabul eden birçok filozof, Tanrı'nın varlığını matematiksel bir kesinlikle kanıtlamaktan ziyade, Tanrı'nın varlığına inanmanın, onun varlığına inanmamaktan daha makul bir yaklaşım olduğunu gösterme eğilimindedir. Sayfa 256. Aynı şekilde ateist filozofların çoğu da Tanrı'nın varlığına inanmamanın inanmaktan makul olduğuna, çünkü Tanrı'nın varlığına dair ortaya konulan delillerin kabul edilebilecek seviyede olmadığını iddia etmektedirler. Kısacası mesele daha çok kişinin hangi dünya görüşüyle olaya yaklaştığını ön plana çıkarmaktadır. O zaman soru şudur. Aynı dünyada yaşayan bizler, benzer şeyleri tecrübe etmemize, benzer düşünceler ve duygulardan hareket etmemize rağmen, nasıl olur da farklı anlam dünyalarına ya da inanma, inanmama durumuna sahip olabiliyoruz? İnanç Krizi kitabının başından sonuna kadar cevabını aradığımız soru budur. Biz bu sorunun cevabını genelleştirmenin kolaylığından kaçınmak suretiyle Augustinus, Gazali, Kant ve Russell gibi filozofların hayat ve felsefeleri üzerinden vermeye çalıştık. Hatırlanacağı üzere bu filozofların anlam dünyalarını etkileyen, hatta bir bakıma belirleyen, en geniş anlamıyla onların içinde bulunduğu düşünsel ve duygusal çevrelerdir. Mesela Augustinus, çocuğunun akıbeti için devamlı gözyaşı döken Hristiyan bir anneye sahip olmasaydı ya da çevresinde fikri açıdan kendisine tesir edebilecek Ambrose gibi Hristiyan bilginler bulunmasaydı, acaba aynı anlam dünyasını ya da dünya görüşünü kabul edebilir miydi? Kanaatimizce Augustinus'un tutku halini alan hakikat arayışı bile her şeyi Tanrı lütfuna bağlayacak imancı bir görüş, dünya görüşüne ulaşmasına yetmezdi. Zaten Augustinus'un bizzat kendisi de böyle bir anlam dünyasına sahip oluşunun gerisinde annesini görmekte, bir din adamının annesinin endişelerini teskin etmek için söylediği şu sözleri aktarmaktadır. Endişelenme. Çocuğunun inanması için dua eden ve gözyaşı döken böyle bir annenin çocuğu dinsiz olamaz. Sayfa 257. Benzer şeyleri Gazali için de söylemek mümkündür. Mesela Gazali de sıkı bir dini eğitim almış, vefat etmiş ebeveynlerinin sufi olmaları ile o dönemde etkin bir belirleyiciliğe sahip tasavvufi hareketlerden etkilenmiş ve ilime olan tutkusunu bunlarla bütünleştirerek kendi anlam dünyasını inşa etmiştir. Söz konusu duygusal ve sosyolojik zeminden beslenen Gazali'nin mutasavvıflığın etkisini de hissettiğimiz bir iman anlayışını savunmuş olması elbette oldukça normal, doğal bir durumdur. Elbette böyle bir dünya görüşüne sahip olan biri, inanmanın daha makul olduğunu savunacak ve sufiliğin etkisiyle de imanın hayati boyutuna vurgu yapacaktır. Russell, Kant için, annesinin dizinin dibinde öğrendiği şeyleri bir türlü aklından silemedi ve işin tuhaf tarafı onları sonraki döneminde de gerçek doğrular olarak kabul etti demektedir. Russell'ın Kant değerlendirmesine, yani çocuklukta elde edilen duygu ve düşüncelerin ileriki yaşlarda atılmasının zor olduğu yolundaki görüşlerine biz de katılıyoruz. Fakat acaba yetiştirilme ve telkinle herkes her zaman teist veya ateist olabilmekte mi ya da yapılabilmekte midir? Cevabımız kesinlikle hayırdır. Çoğu zaman kişinin yetiştiği ortam onun anlam dünyasını belirlemesine rağmen bazı kişiler içinde yetiştiği anlam dünyasına yeni şeyler katabildiği gibi söz konusu anlam dünyasını da bir kısmıyla ya da tamamen reddedebilmektedirler. Kanaatimizce buna en güzel örnek Sokrat ve hayatıdır. İşte bu yüzden biz kişinin inanma veya bir inancı kabulünde çevrenin düşünsel ve duygusal etkisini kabul etmekle birlikte inanma inanmama kararında söz konusu etmenlerden bağımsız olmayan fakat bizzat kişinin inşa ettiği ve inşa etmeye devam ettiği anlam dünyasının belirleyici olduğunu iddia ediyoruz. İşte böyle bir çerçeve içerisinde Russell'ın Kant bağlamında ortaya koyduğu fikirleri kabul etme eğilimindeyiz. Böyle bir anlayış dahilinde Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi kitabıyla metafizik namına ne varsa bir kenara bıraktığını ve fakat sonradan duygunun duygusuyla, savaşımı denilebilecek bir üslupla din ve tanrıyı Pratik Aklın Eleştirisi kitabıyla bacadan tekrar içeri soktuğunu söyleyebiliriz. Sayfa 258. Düşünce tarihinin bilinebilen süreci içerisinde ateizmin gıdasını büyük ölçüde teizmden aldığı, bir bakıma bugünkü anlamıyla ateizmin teist sistemlere bağlı olarak ortaya çıkan bir hareketi yansıttığı açıktır. Başka bir deyişle ateizm, evreni yaratan ve onun varlığını devam ettiren, özü itibarıyla aşkın fakat sonsuz gücü, bilgisi, iradesi vesaire ile evrende içkin olan teist, hatta belki de daha yerinde bir terimle monoteist tanrı inancına bir tepki şeklinde doğan bir düşüncedir. Burada ateist kavramıyla daha çok düşünerek, tartışarak, tanrının var olmadığını öne süren pozitif ateistle ilgilenildiğinden, yani herhangi bir sorgulama ve düşünme ameliyesi olmaksızın tanrıyı hayatına sokmayan negatif ateist tavır dikkate alınmadığından, özetle ateistin pozitif, sadece Tanrı'nın varlığına inanmamakla kalmayıp onun aynı zamanda Tanrı'nın yokluğunu kanıtlamaya çabaladığı anlatılmaya çalışılmaktadır. Yukarıda bahsedilen kanaatlerle bu çıkarımı birleştirdiğimizde, tek tanrıcı dini gelenek içinde doğup büyüyen bir insanın ciddi olarak düşünmeden ve bir takım gerekçelere dayanmadan Tanrı'nın varlığını inkar etmesinin hiç de kolay bir iş olmadığını söyleyebiliriz. İşte bu bağlamda, her ne kadar ateistik imancı anlayış, teistik düşünceler üzerine dayanmış ise de, sorgulama ve tahlil açısından, ateistin teistten daha fazla bir gayret içerisinde olacağı açıktır. Şayet Tanrı'ya giden yolların sayısı yıldızlar kadar çoksa, ateistin bu yolları teker teker hatta analitik bir açıdan bütünsellikle irdelemesi gerekecektir. Bununla birlikte, ateizme giden yolların sayısının da az olmadığının önemli belirtilmesi gerekmektedir. Biz bu yolların birer birer incelenmesinden ziyade, ateist ve teist anlayışların birbirlerinin gelişmesine ve tutarlı bir şekilde sistemleştirilmesine yardımcı olduğunu söylüyoruz. Başka bir deyişle, artık her iki düşünce alanı da birbirinin ne dediğini dikkate almakta ve ayağını yorganına göre uzatmaktadır. Sayfa 259. Şimdi bu düşünce temelinde Russell'ın inanç karşısındaki tutumu ve yargısının tahliline geçebiliriz. İnançla ya da Tanrı'nın varlığına inançla ilgili tutumunda Russell'ın da Kant'a yapmış olduğu eleştiriye uyan bir süreç içerisinde hareket ettiği görülmektedir. Her ne kadar babaannesi tarafından sıkı bir din eğitimi alması sağlanmış olsa da Russell'ın anne ve babası birer ateisttir. Hatta babası ateizmi temellendirmeye çalışan bir kitap dahi yazmıştır. Küçük Russell'ın ebeveynlerinin fikirlerinden etkilenme korkusuyla anne ve babası hakkında konuşması bile yasaklanmıştır. Fakat Russell gençlik döneminde babasının arkadaşı J.S. Mill'le tanışmış, onun ve babasının fikirlerini öğrenmiş ve derin bir şekilde onların düşüncelerinden etkilenmiştir. Kısacası Russell da Kant eleştirisinde olduğu gibi yetiştiği sosyo-psikolojik çevreden beslenmiştir denilebilir. Başlangıçta iyi bir dindar olarak dini seremonileri bile aksatmayan Russell, sonraları dinin yerine metafiziği koymuş, daha sonra da dini ve metafizik konularda agnostikliği seçmiş, son dönemlerinde ise kendisinin de belirttiği üzere bir ateist gibi düşünmüş ve yaşamıştır. Elbette bu düşünce ve duygu değişiklikleri her defasında Russell'da belirli kaygı ve kırılmalara sebep olmuştur. Mesela Platonik felsefi metafiziği terk edişinin kendisi üzerinde meydana getirdiği kaygı karşısında Russell şunları söyler. Platonik metafiziği terk ederken çok acı çektim. İnsan hayatının dışında ve huşu duyulmaya layık belli bir takım şeylerin ilham ettiği duyguları haklı kılacak bir neden bulmayı her zaman coşkunlukla arzuladım. Bunu söylerken bir yerde, yıldızlı gökler ve kayalık bir kıyıda fırtınalı bir deniz gibi besbelli şeyleri, bir yerde de bilimsel evrenin zaman ve mekan içindeki enginliği, bunlara ilaveten de doğrudan doğruya gerçeğin yapısını düşünüyorum. Bu bakımdan metafizik avuntular bana göre değil. Sayfa 260. Bütün bunlara rağmen Russell'a göre ateist olmak yürekli insanların işidir. Çünkü ateist kendini dev aynasında seyretmez ve gerçeği olduğu gibi kabul eder. Russell'ın penceresinden bakıldıkça teist en geniş anlamıyla kurgulanmış bir otorite karşısında kuyruğunu kıstırıp oturan, insanı değersiz hale getiren ve her şeyden önemlisi hakikate hakikat olduğu için dayanan bilimsel bakış açısına gözlerini kapatan kişidir. Russell'ın Tanrı'nın varlığına inananların hepsine birden atfettiği suçlamaları kabul etmek mümkün değildir. Fakat bu eleştirilerin bazen doğru olduğunun müşahede edildiği durumlar da vardır. Bununla birlikte bir teist de en geniş anlamıyla Russell'a şöyle bir cevap verebilir. Şayet biz ateistin tabiriyle otorite karşısında kuyruğumuzu kıstırıp oturuyorsak, onlar da kuyruklarını kaldırıp devamlı bir havlama içerisindeler. Hem olmayan bir şey hakkında konuşmak ne tuhaf bir şey değil mi? Belki de sen Augustinus ve Anselm'in söyledikleri gibi Tanrı yoktur diyen aptalın zihninde bile en azından bir Tanrı kavramı var. Bizler insanı değersizleştirmiyor, aksine onu Tanrı'ya atfederek ve onunla ilişkilendirerek daha değerli kılıyoruz. Hem bizim bilime ve objektif kanıtlara kapalı olduğumuz, bilimsel gelişmelere ayak dirediğimiz ve reddettiğimiz yanlış bir argümandır. Bunun yanlışlığının en güzel örneğini geçmişte olduğu kadar bugün de bilime katkısı bulunan birçok bilim adamının aynı zamanda Tanrı'nın varlığına inanıyor olmalarıdır. Sayfa 261. Artık genel bir değerlendirme yapma noktasına geldiğimizi düşünüyoruz. Bir realite olarak yaşadığımız toplumda Tanrı'nın varlığına inanan ve inanmayan kişiler vardır. Bunlardan bazıları inançlarını desteklemek ya da öteki inançları reddetmek için deliller ortaya koymakta, bazıları ise hiçbir delile dayanmaksızın inanmakta ya da inanmamaktadır. Bizden beklenen ise hangi tavrın doğru, hangi tavrın makul olduğunun cevabıdır. Fakat kanaatimizce bu konuda verilecek her cevap sübjektif olacaktır. Zira inanç yahut inançsızlık doğası gereği sübjektiftir. Metafizik bir meselede serdedilen düşünceler olumlu ya da olumsuz anlamda spekülatif olma zannından kurtulamazlar. Sonuçlarına göre yapılan pragmatik imancı tahlillerin de ne kadar doğru yahut yanlış oldukları tartışmalıdır. Çünkü edinilen tecrübeler ve gözlemler esas alındığında inananların inanmayanlara nazaran daha mutlu veya daha mutsuz olduğunu gösterdiğine dair kesin bir kriter elimizde bulunmamaktadır. Yani inanmak insanları daha mutlu, aynı şekilde inanmamak da insanları mutsuz kılmamaktadır şeklindeki bir hüküm daha çok sizin hangi tarafta bulunduğunuzu gösterir. Bu bağlamda bu kitabın yazarı inanç, parantez aç, Tanrı'nın varlığına inanç, kapa, hakkında son dönemlerde ateist Richard Dawkins ve teist Richard Swinburne'ın ortaya koydukları düşüncelere de katılmamaktadır. Richard Dawkins, Tanrı'nın var olmadığını özellikle evrime dayanarak kanıtlamaya çalışmakta ve teizmin dayandığı argümanları birer birer tahlil ederek çürüttüğünü savunmaktadır. Ona göre, Tanrı'nın varlığına inanç, sosyopsikolojik salgın bir hastalık durumudur. Şayet Dawkins'in fikirleri doğruysa, böyle bir salgın hastalığın insanda ya da hayvanda evrimin hangi aşamasında, nasıl ve niçin ortaya çıktığını kanıtlaması gerekmektedir. Acaba böyle bir durum insanın evrimi için faydalı mı yoksa zararlı mıdır? Fiziksel durumlar niçin inanç, arzu, amaç, düşünce ve duygu gibi zihinsel özelliklere sahip ruhların ortaya çıkmasına neden olmaktadır? Bütün bunların ötesinde Dawkins'in kabul ettiği evrim anlayışının Tanrı'nın var olmadığını kanıtladığı da ayrı bir sorundur. Çünkü evrimsel ilerlemeye basit bir ilkenin ya da Tanrı'nın neden olup olmadığı bizzat evrim teorisinin sınırlarını aşmaktadır. Kısacası Dawkins elde ettiği verileri kendi anlam dünyası içerisinde yorumlamakta ve söz konusu bulgulardan hareketle sübjektif bir karar vermektedir. Bu karar kesin bir kanıtlamadan ziyade inanmamanın inanmaya nazaran daha makul olduğuna yönelik bir yargıdır. Dolayısıyla da her zaman eleştiriye açıktır. Sayfa 262. Aynı şekilde teist Richard Swinburne de teizmin yeterli ya da yetersiz tüm argümanlarını değerlendirmekte, hepsinin bir bütün olarak ele alındığında inanmanın inanmamaya tercih edilmesinin makul olduğunu savunmaktadır. Swinburne'ün bu yaklaşımı teist perspektifte yeni bir düşünce refleksi kazandırmıştır. Çünkü o, birçok teist filozofun hatasını görerek bir delile, mesela kozmolojik delile ya da sadece ahlak deliline dayanarak Tanrı'nın varlığına inanmanın makul olduğunu değil, aksine Tanrı'nın varlığına dair tüm delil ve yaklaşımların birlikte ateizme nazaran makul olduğunu iddia etmektedir. Swinburne'e göre herhangi bir şeyin var olmuş olması yani varlığın yokluğa tercih edilmesi olağanüstüdür. Şans zor olmakla birlikte belki de sadece tek bir elektrona neden olabilir. Fakat ortada birbiriyle bağıntılı muazzam büyüklükte ve düzenlilikte bir evren vardır. Böylesi büyük bir evrenin içerisinde küçük bir noktadan daha küçük durumda olan güneş sistemi içerisindeki dünyamızda var olan küçük bir sinek, bütün elektronik aksamıyla ıssız bir arazide karşılaştığımız en gelişmiş uçaktan daha harikuladedir. Çölde gördüğümüz uçak hakkında düşündüğümüz şeyleri neden küçük bir sinek, arı, insan ve bütün ihtişamıyla karşımızda duran evren hakkında düşünmüyoruz? Elbette ki düşünebiliriz. En azından teistin böyle bir düşünce içerisinde olması engellenemez ve teistin buradan hareketle Tanrı'nın varlığına inanmasının makul bir yaklaşım olmadığı da söylenemez. Sayfa 263. Biz Swinburne'ün fikirlerinin kolayca tasfiye edilebilecek çıkarımlar olduğunu düşünmüyoruz. Fakat daha önce de bahsettiğimiz üzere onun makullülük üzerine inşa etmeye çalıştığı yapının da sağlıklı olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü Swinburne'ün devamlı surette kullandığı makullük kavramının oldukça muğlak bir kavram olduğu açıktır. Mesela dünyaya ya da evrene bakan bir kişi orada bir düzenlilik görebilir ve bu kişinin "Bunlar şunları takip ediyor" veya "Bunlar şu düzenlilikte çalışıyor" açıklaması elbette genel kabul olarak makul bir açıklama olacaktır. Fakat bunlar bir tanrının varlığına inanmak, hatta belirli özelliklere sahip bir tanrının, parantez aç, teist, panteist, panenteist bir tanrının anlayışının, parantez kapa, varlığını kabul etmek için ne derece yeterlidir? Kısacası biz sosyopsikolojik arka planımız ve en geniş anlamıyla tecrübe ettiklerimizle oluşturduğumuz dünya görüşümüz, anlam dünyamıza, Weltanschauung dayanarak bir şeye inanmanın ya da inanmamanın makul olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla da burada tarafsız ve objektif bir makullükten bahsetmemiz mümkün görünmüyor. Bu ise araştıran, sorgulayan, kendini ve ötekini tefekkür eden insanın böylesi durumlar karşısında krizler yaşamasının, başka bir deyişle hakikat arayışı içerisinde inanç ya da inançsızlığa doğru devinmesinin doğallığını ortaya koymak demektir. Kanaatimizce böyle bir tavır, varoluşsal anlamda özgür bir ortamda gelişebilecektir ve bu ise kişilerin inanç, inançsızlıklara karşı hoşgörülü olmasını sağlayacaktır. Böyle olmadığı takdirde, yani insanlar bulundukları çağda geçerli olan inanç, inançsızlıkların hakikatini araştırmaktan ya da onlar hakkında düşünmekten vazgeçtikleri takdirde, hem kendilerine hem de başkalarına karşı kolaylıkla zulüm yapabileceklerdir. İşte bu düşünceler bağlamında başkalarının inançlarını kritize etmekten önce kendimizi sorgulamalıyız. Sayfa 264. Kitabın başında belirttiğimizi vurgulayarak tekrar ediyoruz. Sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değmeyeceğine inanan, inanç, inançsızlık krizine doğru yol alan ya da yaşayanlara, hakikat arayışında daha fazla ışık temennisiyle.